Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa. Yazarı Erdal Sarızeybek. 29. ayrım. Olayların düşündürdükleri. Dedim ya size ta en başta, birilerine rastladım diye. Ne yapıyorsun diye sorduklarında, başımıza gelenleri yazıyorum diye cevap vermiştim. Aman demişlerdi, sakın teşkilata zarar verecek bir şey yazma. Sonuna geldiğimde sözlerimin aklıma Osman Paşa geldi, Osman Pamukoğlu. Ülke menfaatlerinin tesisi için riski göze alarak 93-95 dönemi Hakkari'de, Irak'ta teröristleri darmadağın eden general. Gazi Paşa'nın dediği gibi gerçekleri söylemekten korkmayan general. Bakın Osman Paşa ne diyor Ey Vatan isimli kitabında. Rüşvet ve yolsuzluğun girmediği, kol gezmediği yer ve seviye kalmış mıdır? Kamuoyuna intikal edenler binde bir bile değildir. Bir yerde bir şey ortaya çıkmasın. Hemen Nuh Nebi'den kalma laflar. Efendim, kurum yıpranmasın. Konu adalete intikal etmiştir. Konuşmayalım. Ne demek bunlar? Kurum niye yıpransın? Suç işleyen insandır. Bu insanlar nasıl orada barınabiliyor? Bunlardan sorumlu amir, memur yok mu? Süs mü bunların başındakiler? Kurum yıpranmasın lafı, işin üstüne gidildikçe daha nelerin ortaya çıkacağı bilindiğinden göz boyamadan başka bir şey değildir. Hiç kimse ve hiçbir kurum bir başka kuruma bir şey yapamaz. O kurum kendi kendine yapar. Tıpkı elmanın kurduğu elmadır. Sözünde olduğu gibi. Konu adalete intikal etmiştir. Artık konuşmayalım sözüne gelince, sen konuşunca bu memleketteki yargıçlar senin laflarının etkisinde kalıp da mı karar verecek? Böyle mi çalışıyor memlekette mahkemeler? Bu mahkemelere saygısızlık değil mi? Ayrıca konuşmayalım derken sanki bilgisinde keramet var. Konuyla ilgili farklı malumata sahip. Madem öyle biliyorsan savcıya git ve mahkeme heyetine yargı safhasında bilgi ver. Böyle dürüst vatandaş olursun. Ama inanın bu devran böyle dönmeyecek. Kol kırılacak ama yen içinde kalmayacak. Kanımızı su diye içmemiz gerekiyorsa içeceğiz. Ama görenlere kızılcık şurbu demeyeceğiz. Doğruları söyleyeceğiz. Gerçek neyse onu anlatacağız. Türk milletinin tarihten beri çektiği acılar yetti artık. Bu bizim kaderimiz olamaz. Huzur ve mutluluk bizim de hakkımız. İnsanız ve insanca yaşamayı istemek bizim de hakkımız. Çocuklarımıza güvenli bir gelecek istemek, güvenli bir ata yurdu bırakmayı istemek bizim de hakkımız. Temelinde bağımsızlık sembolü vatan ve bayrak sevgisinin yattığı bu düşüncede olanları desteklemek hepimiz için kutsal bir görevdir. Bu düşüncede olmayanlarla mücadele etmekte olduğu gibi. Neyse, Ekim 2003'te başlayan olaylar, Aralık 2004'te Gaziantep cephesinin düşmesi ve verilen beraat kararı ile son buldu. Hakkımızda hiçbir suçlama kalmamıştı. Hiçbir cezada yoktu. Yapılan 14 suçlamanın 11'i takipsizlik, 3'ü de beraatle sonuçlanmıştı. Kısaca aklanmıştık. Çok düşündüm. Niye bunlar başımıza geldi diye. Bu satırları okurken sizlerin de bu ne iş deyip olayların ardındaki gerçekleri bulmaya çalıştığınızdan eminim. Gelin bunu birlikte yapalım. Yalçın Tanfer konusunda kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Olaylar çok net ve açıktır. Alınan ifadeler ortadadır. Köy muhtarının beyanları, yakın arkadaşlarının beyanları ve en önemlisi Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bize bu şahsın kimliğini gösteriyor. Tereddütümüz yok. Gene olaylara bakıyorsunuz, jandarma ile tanışıklığı 1980'li yıllarda emekli jandarma generali Veli Küçük'le başlıyor. Bu arada Çerkezlik temasını işleyerek jandarmada görevli diğer rütbelilere yanaşıyor. Başta Çakır Paşa, sonra Binbaşı Samet ve bunları diğerleri izliyor. İsimlerin bu aşamada pek önemi yok. Yıllara bakmak daha doğru. Bu şahsın piyasaya çıkışı gene 80'li yıllar, yani 12 Eylül harekatı ve sonrasını izleyen yıllar. Gücünü bu harekattan alıp çevresindeki insanlara baskı unsuru olarak kullanıyor. Maddi gelirlerini saymıyorum. Elbette ki aldıklarını tek başına hallettiğini düşünmüyorsunuzdur. Sonrasında Körfez Harekatı ve 90'lı yıllar var. Yani PKK'nın büyüyüp serpildiği yıllar. Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutmaya çalıştığı yıllar. Bu yılları hatırlıyorsunuz. Van ve Hakkari'de size anlattığım olaylardan, çatışmalardan ve şehitlerimizden. Bir an içinde olsa çaresizliğimizi anlatmıştım. İstihbarat eksikliğimizi, silah ve teçhizattaki zafiyetleri, küçük birlik harekatlarını ve nihayetinde inisiyatifi ele geçirdiğimizi. Bu yıllar Sayın Tansu Çiller ve Mehmet Ağar dönemlerine rastlıyor. İtirafçıların başlangıçtaki yardımlarıyla önemli operasyonları yürüttüğümüz yıllar. Yalçın Tanfer gibilerine gerektiğinde özel kimlik kartı verip istihbarat elde etmeye çalıştığımız yıllar. Bunlardan hiç mi istifa etmedik? Ettik. Bölücü örgüte önemli darbeler vurduğumuz zamanlar da oldu. Ama bilmem ki biz nerede yanlış yaptık. Bu ilişkiler yumağı, Susurluk gibi olayların ortaya çıkmasına neden oldu. Yanlışa yanlış ekledik. Yanlış yapanlar hakkında işlem yapacağımız yerde en güzide milli güçlerimizi suçlayarak pasifize ettik. Polis, özel harekat gibi. Yalçın Tanfer'in birçok sivil ve askeri yetkiliyi tanıdığı doğrudur. Aralarında bir menfaat ilişkisi bulunduğu tezini kabul etmek yanlış olur. İfadeleri incelediğinizde bir parsadan olayı gibi isim kullanarak tahsilat ya da dolandırıcılık yaptığı ortadadır ve mahkeme kararlarıyla sabittir. Ama onun gibileri yok etmek yerine ondan kaçmaya ya da bulaşmamaya çalışmak yanlış oldu ve de yanlış olmuştur. Kor General Çakır bu şahsı tanımıştır. Veli Küçük ise yıllardır tanımaktadır. Daha birçok üst düzey sivil ve askeri yetkili de tanımaktadır. Ama Şanlıurfa'da bu şahıs hakkında işlem yapmaya kalktığımızda hepsi bir kenara çekilmiştir. Bu da yanlıştır. Eğer herkes doğruyu söyleseydi bu olaylar olmayacak ve bu kitapta yazılmamış olacaktı. Bu konu üzerinde fazla durmayı gerekli görmüyoruz. Zira bu tosun gibi daha niceleri var ülkemizde. Gün gelecek hepsi bir bir ortaya çıkacak ve etkinlikleri son bulacaktır. Buna inanıyoruz. Zorlu geçen bir dönemin arta kalanlarıdır bunlar. Bu kitap bir dolandırıcılık olayını gözler önüne sermek için yazılmamıştır. Dikkatli baktığınızda satırlar arasına gizlenmiş önemli olayların varlığını, bizi yöneten önemli kişileri, bu önemli kişilerin faaliyetlerini, bir yanda terörle ve haksızlıklarla mücadele edenlerin nasıl yok edilmeye çalışıldığını, diğer yanda milli servetimizi çalanların ya da gücünü oturduğu koltuktan alanların nasıl korunduğunu da göreceksiniz. Belki de çoktan gördünüz. Adaletin nasıl tecelli ettiğini de anlattım size. Kişiden kişiye adaletin nasıl değiştiğini de, adaletin sonu belli olmayan bir ikbal uğruna nasıl kullanıldığını da. Asıl mesele burada zaten. Asıl mesele kimin kim olduğunu görmek, kimin kime ve neye hizmet ettiğini görebilmek de yatıyor. Bunları görebildiğimiz zaman aklınızdaki sorulara daha kolay cevap bulabilecek, kanun ve adaletin kime ve neye hizmet ettiklerini bilemediklerimize işleyip işlemediğini anlayacaksın. Size anlattığım Kara Elmas operasyonu önemlidir. Farkına varamamıştım o zaman milli servetimizin nasıl ve kimler tarafından heba edildiğini. Bir daire başkanının bir jandarmaya rüşvet teklif etmiş olmasının da nedenli önemli olduğunu da anlayamamıştım. Özelleştirme adı altında kamu mallarının nasıl pazarlandığını, küçük insanların küçük menfaatler uğruna milli servetimizi nasıl sattıklarını görememiştim. Ben neydim ki o zamanlar? Çiçeği burnunda bir jandarma albayı. Özelleştirme, kamu mallarının özele devri, yabancı sermaye, bunlar büyük laflardı benim için anlaması güç olan. Şimdi anlıyorum ki bunlar bir taktik, bunlar bir yönetim tekniğiymiş. Ne kadar büyük laflar edilirse olayların anlaşılması o kadar zor oluyormuş. Zor oluyormuş ama asıl maksat da buymuş. Asıl maksat soygunu büyük laflar arkasına gizlemekmiş. Çalmanın, soymanın yeni taktik ve teknikleriymiş. İnanın yeni anladım. Ne safmışım meğer. Sadece çalmak ya da soygun için mi? Hayır. Siyaset yapıp da onurlu iç ve dış politik çözümler üretemiyorsanız gene bu taktik ve tekniklerden yararlanabilirsiniz. Buyurun size Kuzey Irak meselesi. Ta 91 Körfez harekatından beri gündemde. Çözebildik mi? Hayır. Ne yaptık çözemeyince? Büyük laflar ettik. Anlatayım. Uzmanlar çıkardık televizyonlara. Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesini aylarca masaya yatırdık. Başka? Amerika, İran ya da Suriye'ye saldırırsa Türkiye ne yapar tartıştık. Ya da İsrail Orta Doğu'da savaş çıkarırsa halimiz nice olur tartıştık. Hem de uzun uzun. Sonra Barzani ve Talabani'nin yaptığı açıklamalar, bize karşı kafa tutmalarını gündeme getirdik. Hatta ve hatta Amerika İran'a nükleer bomba atarsa bundan doğacak nükleer bulutların ülkemizi nasıl etkileyebileceğini de konuştuk. Ama dönüp de hiç içimize bakmadık. İçimizde ne oluyor bitiyor gündeme getirmedik. İstenen de buydu zaten, kafa karıştırmak. Asıl sorunlarımızı, bizi yönetenlerin çözemedikleri sorunları gizlemek, gündeme almamak, başka sorunların içinde boğmak. Neden? İşlerine gelmiyor da ondan, çözemiyorlar da ondan, politikasızlığı politikaymış gibi görüyorlar da ondan. İşte ekonomik, siyasi ve kültürel hedefleri olmayan, politika üretemeyenlerin politikası bu. Bizim İçinde olmadığımız olaylarla bizi oyalamak. Nerede açlık sınırındaki milyonlar, nerede yoksulluk sınırındakiler, nerede irticai eğitim, nerede göz göre göre bölücülük yapanlar, nerede 4 yılda 4'e katlanmış dış borçlar, nerede yatırıma dönüşmeyen faiz alıcı yabancı sermaye, soyulan bankalarımızdaki paralar nerede, nerede PKK'nın para kasaları ve arşivleri? İnanın saymakla bitmez bunlar. Ama akşam olsun da siz bir televizyonlarınızı açın hele bir. Neler göreceksiniz neler. Bizimle ilgili olmayan, sorunlarımızla ilgili olmayan her şey. Arınç olayı önemlidir. Kimin kim olduğunu bilmemiz gerekir. Makamların büyüklüğü bazen o makamı işgal eden insanların faaliyetlerini gizleyebiliyormuş. Bu şu anlama geliyor. Ne kadar yüce makamlara çıkarsanız yaptıklarınızı gizlemek için o kadar çok imkanlara sahip olabiliyormuşsunuz diye düşünmeye başladım. Bir orgeneral için de aynı şey, bir başbakan için de aynı şey. Hatta bir yüzbaşı için de aynı şey, bir şube müdürü için de aynı şey. Ama gizlediğiniz maksadınızı eyleme dönüştürecek ekip lazım. Onun için de bunun için de. Olay burada başlıyor. Hangi ekiple çalışıyorsanız o ekibi korumak zorundasınız. Yoksa gizliliğiniz kalmaz. Bizde iyi giden işte ekip işidir, kötü giden de. Mesele de burada zaten. İyi insanlar iyi iş başında ise ekipleri de iyidir, kuşkunuz olmasın. Okuduğunuz bu kitapta bu söylediklerimin sayısız örneklerini gördünüz zaten. Dedim ya, arınç olayı önemli. İrtica ile bağlantılı olduğu yolunda soruşturma yaptığımız ev, Sayın Arınç'ın annesine ait olabilir. Ama Sayın Arınç, Gazi Paşa'nın kurduğu meclisin başkanıdır. Dolayısıyla millete karşı bir sorumluluğu vardır ve bunu bize açıklamalıdır. Tıpkı başbakanımızın Yasin El Kadı ve Hamas lideriyle olan ilişkisinin boyutunu açıklaması gerektiği gibi. Şener Paşa'nın bu olaydaki tavrı önemlidir. Şener Paşa dönemin jandarma genel komutanıdır. Askerdir ve Gazi Paşa'nın mektebinde okumuş ve onun fikirleri doğrultusunda bu milletin parasıyla yetiştirilmiş bir insandır. Türk milletine karşı bir sorumluluğu vardır ve Arınç olayı ile ilgili olarak ne yapmış olduğunu bize açıklamalıdır. Diğerlerinden bir açıklama beklememize gerek yoktur diye düşünmekteyiz. Neden derseniz, 1. Cengiz Akın generalimizin olaylardaki tavrına baktığınızda bir adli müşavir Sadrettin Aktaş, bir Levent Ersöz Paşa ve bir Atilla Albay ya da Mehmet Şimşek Yüzbaşı veya anlattığım olaylara konu olan diğer kişilerin tavırlarına baktığınızda hep bir ikbal kaygısı göreceksiniz. Bir üst makam, bir üst koltuk, bir üst atama, buna benzer şahsi ikbal olarak değerlendirdiğimiz hedeflere ulaşmak isteyen insanlarımızın doğru bildiklerini yapmak yerine kendilerinden istenen ya da beklenen şeyleri yapmak için çaba göstermiş olduklarına şahit olacaksınız. Amaç belli. Şahsi ikbal. Bu önemli. Bürokrasimizin genelinde aynı benzerlikleri bulmanız mümkün. Bu ülkemizin sorunu. Çözmesi kolay ama çözmek isteyen yok. Nedendir bilmem. Bu bir milli eğitim sorunudur. Şahsi çıkarlarını düşünmeyen, ülke menfaatlerini hep ön planda tutan, doğruları söylemekten korkmayan, gerçeklerin ışığında doğru kararları vermekten çekinmeyen insanlar yetiştirmek. Bu değerlere sahip olan ve kendine güvenen insanlar yetiştirmek, ülkesine ve milletine hizmet edecek insanlar yetiştirmek. İşte nedense bu olmuyor yıllardır, olmadı zaten. Bundan sonra olması da çok zor. Şu milli eğitimimizin haline bir baksanıza, Arınç olayının perde arkasına bir baksanıza, tarikat, cemaat ve vakıf yurtlarına bir baksanıza. Adı ne olursa olsun gelecek kuşakları yetiştiren eğitim kurumlarını bir mercek altına alın. Kim kimi ne amaçla yetiştiriyor bir görün. O zaman bu sorunun neden kısa vadede çözülemeyeceğini de göreceksiniz. Sorun liderlik meselesi değil inanın. Mutlaka bir Gazi Paşa daha gelmesini beklemek hayaldir. Gazi Paşalar içimizde ama bize göstermiyorlar. Görmemizi engelliyorlar. Gazi Paşaların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Yoksa neden bu siyasi parti saltanatlığı, bürokrasideki saltanatlık, askerlikteki saltanatlık? Aslında saltanatlık her yerde. Sadece etrafınıza bir bakın, göreceksiniz söylediklerimin doğru olduğunu. Üzüldüğüm, hep kaybediyoruz, hep kaybediyoruz. Bu saltanatlık yüzünden, bu sultanlar yüzünden. Bundan sonra da kaybedeceğimiz kesin, böyle gidersek eğer. Milli eğitim sorunu ekonomiye bağlı bir olaydır. Ekonomik sorunları çözmeden, yani insanların insanca yaşamasını sağlayamadan milli eğitimi çözebilmeyi düşünmek hayaldir. Ekonomik sorunlar ise dışa bağımlı sorunlardır. Dış borçlarınızı yok etmeden düzeltemezsiniz. Dış borçlarınız ise dış politikanızı bağlar. Dış politikada güçlü olmak ekonomik bağımsızlıktan geçer. Hepsi birbirine bağlı şeyler bunlar. Birbirinden ayrı düşünmek zor. Çözüm için hangi arayışa girerseniz girin, sonuçta içe döneceksiniz, kendi içinize. Esas sorunun çözümü içimizden geçer. İçimizdeki sorunları çözecek kim? Bizi yönetenler, yani hükümet. Sizce bu hükümet saydıklarımı çözebilir mi? Bize karşı yapılan haksızlığa duyduğum öfke uzun süre dinmedi ama geldi geçti işte. Bazen öfkenin aksine teşekkür etmeliyim Yalçın Bey'e diyorum. Neden mi? Beni düşünmeye zorladığı için. Düşünüp de şimdiye kadar göremediğim gerçekleri görmemi sağladığı için. Yaşadığımız dünyayı ölmeden önce anlamamı sağladığı için. Şimdi görüyorum, şimdi yazıyorum. İnanın olaylara bakış açım değişti. Bir başka görüyorum insanları, olayları ve konuşmaları. Bir bakan çıkıyor, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak diyor. Ben ise içimden, hadi oradan, şehitlerimizin kanı yerde kalıyor. Baksanıza, Ankara'nın, İstanbul'un orta göbeğinde katilin posterlerini dolaştırmıyorlar mı diye içimden haykırıyorum. Gene biri yukarılardan Kıbrıs'ı vermeyeceğiz diyor. Ben ise hadi oradan ek protokol imzalamadınız mı? Rumlara limanları açmak için. Vermiyorsunuz deseniz ne olur ki? Fiilen elimizden gitti, gidiyor. Yapabiliyorsanız Hatay gibi bir çözüm düşünün diyorum. Gene birileri vatan bölünmez diyor. Ben ise hadi oradan PKK'yı siyasallaştırmadınız mı? Doğu'da devlet otoritesi mi kaldı? Kanunen olmasa da fiilen bölüyorsunuz bizi. Baksanıza Diyarbakır Belediyesi'nin web sitesine. Biz Türkiye'de miyiz, Türk müyüz? Bakın da görün diyorum. Gene biri, çok önemli biri çıkıyor, terör örgütünün kökünü kazıyacağız diyor. Ben ise hadi oradan. Dağdakileri yok etmekle terör biter mi? Yerdekilere göz yuman siz değil misiniz diyorum. İnanın bir garip oldum bu Yalçın Bey olayından sonra. Kendi kendime konuşur oldum. Enflasyon bitecek diyorlar. Ben içimden bu zamlar niye? Bu yoksulluk, bu açlık niye? Bankalar yılın ilk 3 ayında milyonlarca dolar karı nereden buluyor? Enflasyon %8, kredi kartı faizi %60 diyorum. Yatırım diyorlar. Yatırım tüketime yapılıyor, üretime değil diyorum. Dünyanın sayılı saygın devletlerinden biriyiz diyorlar. Ben ise hadi oradan, askerimizin başına çuval geçirilmedi mi? PKK koordinatörü de neyin nesi? Büyük devlet kendi işini başkasına havale eder mi? Diyorum. Neyse, bu yaşadıklarımın bu faydası oldu. Bu oldu işte. Kızgınlığı bıraktım, düşünmeye başladım. Kendi kendime sormaya başladım. Tehdidin içimizde olduğu bir dönemde tehdidi niye dışarıda arıyoruz ki diyerek. Konuşması gerekenler niye sussun ki diyorum içimden. Gerçekte bir kaosa sürüklendiğimizi görmüyor muyuz diyorum yana yakıla. Yalçın Bey olayı ne anlattı bize? Bürokrasideki suskunluğun ikbalden, sermayedeki suskunluğun paradan, konuşması gerekenlerdeki suskunluğun koltuktan, siyasetteki suskunluğun iktidar gücünü kendisi için kullanma niyetinden olduğunu göstermedi mi bize? Paraya diyeceğimiz yok. Müdahale etmemiz zor sermaye çevrelerine. Çünkü onların derdi para, daha çok para. Vatan, bayrak, birlik ve beraberlik, şehit, insanın insanca yaşaması gibi konular onların cephesinde pek görülmüyor. Oylara diyeceğimiz yok. Siyaset bu. Bütün dertleri oy ve de iktidar. Bitmez hiç. Oyu veren halk, o seçiyor seçtikleri onlara hizmet etsin diye. Halk, insanların insanca yaşamasını istiyor. Ama iktidara gelen seçtiklerimiz halka değil kendilerine, ideolojilerine ve de bilmediklerimize hizmet ediyor. Bunları da değiştirmemiz zor gözüküyor günümüzde. Geriye bürokratik dünya ve makam koltukları kalıyor. Geleceğimizi bence bunlar tayin edecek, diğerleri değil. Bürokratik dünyada yaşayanlar içinde ne insanlar var, şahsi menfaatlerini değil, ülkemiz menfaatlerini düşünen. İşte bu insanlar konuşacak, bu insanlar birleşecek. Küçük küçük kıvılcımlar görüyoruz, mutlu oluyoruz. Televizyonlara bu insanlar çıkıyor ve açık ve net tavırlarını sergiliyor, görüyoruz. Bunlar içerisinde emekli bürokratlar var, en önemlisi akademisyenler var, rektörler, profesörler, doçentler var. Gazetecileri görüyoruz, çok az sayıda da olsa konuşuyor. Ankara'nın büyük bir odanın başkanı açık açık konuşup bize yakın tehditleri anlatıyor. İşte bu aşamada Yalçın Bey olayına iyi bakmalıyız. O bize çok şeyler anlattı. Tehdidin içimizde olduğu bu dönemde ikbal kaygısıyla içinde kapananlar bunu aşmalı ve de konuşmalı. Çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakabilmekten başka ne tür bir ikbal endişesi bizi engelleyebilir ki? Umudumuz bu. Bir yandan ulusal çizgide olanların birleşmesi, diğer yandan makam ve mevki hırsı olmayanların bu çizgidekilere desteğiyle bir kurtuluş umudu görüyoruz biz. Zamanımız daralıyor. Acele etmeliyiz. Sesimizi yükseltmeliyiz. Bu umudumuzu destekleyecek çok insan var ülkemizde. Ülkesini seven, halka hizmetten başka düşüncesi olmayan. Şehit anaları yanımızda, gaziler bizimle omuz omuza, çiftçiler, emekliler, işçiler, köylüler, PKK'nın tehdidinden bıkmış doğudaki halkımız, göç etmek zorunda kalıp batıya yerleşen ve de sefaleti oynayan halkımız, memurlar bizimle, en önemlisi gelecekten endişeli Türk gençliği, en büyük güç. Daha ne istiyoruz ki, bundan büyük bir güç olabilir mi? Bize karşı olanlar kim ki? Bazı medya ve bazı sermaye grupları. Kaç kişi eder ki? Sağdan saysanız, soldan saysanız 1 milyon. Onların destekçileri, makam ve mevki peşinde koşanlar, İmralı'dan medet umanlar, ülkeye değil başkalarına hizmet edenler, hepsi deyin 10 milyon. Türkiye 10 milyon değil ki, 80 milyona yakın. Bizimle baş edebilirler mi? Şehit olan biziz, açlık sınırında yaşayan biziz, borçlu olan biziz ama bu ülkenin sahibi de biziz, hesabı soracak da biziz. Zaman yok, kalmadı. İnanın, acele etmemiz gerek birleşmek için, ulusal bir yapı altında toplanmak için. Kimseye ihtiyacımız yok bizim, kimseden icazet almaya ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Neyimiz varsa satar, savarız, destek oluruz birbirimize. Ama bu içimizdekiler ortaya çıksın artık. Çıksın ve de sesini bize duyursun. Sesini halkımıza duyursun. Bir umudumuz olsun gelecekten. Güvenli bir ülke, güvenli bir gelecek bırakmak istiyoruz çocuklarımıza. Başka dileğimiz yok. Yalçın Tanfer'e gerçekten bir teşekkür borçluyum. Bu kitabı yazdırdığı için. Siz ve en önemlisi siz okumaya değer, düşünmeye değer bulduğunuz için anlattıklarımızı. Öyleyse ne mutlu bize, ne mutlu ki hala gelecekten bir umudumuz var sizlerin sayesinde.